Ayrım 18, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 267. Henry Cortez telefonu kapattıktan sonra masanın kenarında parmaklarıyla trompet çalarken sesten rahatsız olan Monica Nilsson kaşlarını çatarak ona baktı. Cortez düşüncelere dalmıştı. Monica'nın son günlerde cinleri tepesindeydi. İşlerin böyle gitmesine müsaade edemezdi. Blomquist, Cortez, Malin Erickson ve Christer Malm ile Salander olayı hakkında fısıldaşıp dururken Lotti Karim ile kendisinden yalnızca gelecek sayının kaba işlerini yapmaları bekleniyordu. Erika'dan sonra dergi gerçek bir yöneticiden yoksun kalmıştı. Tamam Malin iyi biriydi ama dağınıktı ve Erika Berger'in ağırlığı onda yoktu. Cortez de çok çocuksuydu. Monica'nın öfkesinin nedeni bir kenara itildiği ya da onların işinde gözü olduğundan değildi. Herhalde en son isteyeceği şey Millennium'un yayın yönetmenliğiydi. Onun işi Millennium adına hükümeti, parlamentoyu ve devlet kurumlarını izlemekti ve işinden hoşlanıyordu. Ayrıca başka işlerle de meşguldü. Her hafta bir sendika gazetesine yazıyor, af örgütü ve benzer organizasyonlarda gönüllü olarak çalışıyordu. Millennium'un genel yayın yönetmenliğini üstlenmek, bütün bu işlere veda edip iş günü tatil günü demeden günde en az 12 saat çalışmak demekti. Yo, Tanrı yazdıysa bozsundu. Ancak Millennium'da bir şeylerin değiştiğini fark ediyordu. Dergi birden ona yabancılaşmıştı. Bir yanlış vardı ama adını koyamıyordu. Mikael Blomquist sorumsuzun tekiydi. Gizemli seyahatlere çıkıyor, canı istediği zaman geri geliyordu. Tamam, Millennium'un ortaklarındandı, keyfine göre davranırdı ama yine de bir parça olsun sorumluluk hissetmesi gerekmez miydi? Christer Malm de ortaklardan biriydi ama sanki tatildeydi, hiçbir boka yaramıyordu. Şüphesiz yetenekli biriydi. Eskiden Erika Berger'in tatile gittiği ya da çok meşgul olduğu zamanlarda redaksiyon işine el atıyordu. Ama karar alamama gibi bir sorunu vardı. Grafik ve sunum işlerinde dahiydi. Ancak derginin planlanması söz konusu olduğunda tam bir cahildi. Düşündükçe öfkesi daha da artıyordu Monica'nın. Hayır, haksızlık yapmıyordu. Dergide onu huzursuz eden bir şeyler dönüyordu. Mikael diğerlerini dışlayıp Malin ve Henry ile çalışıyordu. Erika'nın Malin'in odasına girip fısıldaşıyorlar ve sonra da sessizce dışarı çıkıyorlardı. Erika zamanında her şey kolektif yapılırdı. Monica neler döndüğünü bilmiyordu ama dışlandığı kesindi. Salander öyküsüne gömülen Mikael kimseye bir şey sızdırmıyordu. Aslına bakılırsa bunda olağanüstü bir şey yoktu. Wennerström olayında da böyle davranmış, Erika'ya bile bir şey söylememişti. Ama bu defa Henry ve Malin'le sır ortaklığı yapıyordu. Kısacası Monica çok öfkeliydi. Tatile bir süre uzaklaşmaya ihtiyacı vardı. Kadife ceketini giyen Henry Cortez'e baktı.
''Şöyle biraz dolaşacağım.'' dedi Cortez. ''Malin'e 2 saat sonra geleceğimi söyler misin?''
''Ne oluyor Tanrı aşkına?''
''Sanırım iyi bir öykü yakaladım. Tuvalet klozetleri hakkında harika bir öykü. Birkaç konuyu araştırmam gerekiyor. Eğer olgunlaştırabilirsem Haziran sayısında bomba gibi patlatırız.''
''Klozetler mi?'' dedi Monica uzaklaşan Cortez'in arkasından bakarak.
Dudaklarını ısıran Erika Berger, Lisbeth Salander'e karşı açılacak davaya ilişkin haber metnini bir kenara koydu. 2 sütunluk kısa bir metindi. İç haberlerin olduğu 5. sayfaya konulması planlanmıştı. 1 dakika kadar metne baktı, dudaklarını büzdü. Perşembe günü saat 15.30'du. S&P'de 12. günüydü. Telefonun ahizesini kaldırıp haber müdürü Anders Holm'u aradı.
''Merhaba, ben Berger. Muhabir Johannes Friske alıp hemen odama gelir misin?''
Telefonu kapattıktan sonra Holm arkasında Johannes Frisk'le sallanarak gelene kadar sabırla bekledi. Saatine baktı, 22 dakika dedi.
Ne dedi Holm? 22 dakika. Düzeltmen masasından kalkıp 5 metre ötedeki Johannes Frisk'i alıp buraya gelmen tam 22 dakika sürdü.
Acil olduğunu söylemedin, üstelik çok meşgulüm.
Acil demedim. Johannes Frisk'i alıp odama gelmeni söyledim. Hemen dedim. Bunun anlamı bu akşam gelecek hafta ya da kıçını oturduğun koltuktan ne zaman kaldırabilirsen o zaman değil.
Ama ben sandım ki...
Kapıyı kapat. Erika Berger Holm kapıyı kapatana kadar bekledi. Gözlerini dikip bir süre sessizce izledi. Göründüğü kadarıyla yetenekli bir haber müdürüydü. SMP'nin sayfalarını her gün doğru metinlerle doldurmak, konu bütünlüğü sağlamak ve sabah yaptıkları toplantılarda bunu Erika'nın görüşüne sunmak onun göreviydi. Anders Holm üstlendiği ağır görevlerin altından kalkabilmek için her gün hokkabazlık yapmak zorunda kalıyor ve hiçbir topu da elinden düşürmüyordu. Tek sorun Erika Berger'in aldığı kararlara inatla aldırmamasıydı. Erika 12 gündür onunla anlaşabilmenin bir yolunu bulmaya çalışmıştı. Mantıklı açıklamalar yapmış, emir vermeyi denemiş, inisiyatif alması için cesaretlendirmiş, tek amacının gazetenin en iyi şekilde çıkması olduğunu sezdirmeye çalışmış ama hiç fayda etmemişti. Öğlen çöpe attığı bir metin o akşam eve gittikten sonra tekrar gazetenin sayfalarının arasına giriyordu. "Ortaya çıkan boşluğu doldurmamız için bir şeye ihtiyacımız vardı." Erika'nın manşete çıkarılmasını istediği şeyler birdenbire geri çekilip yerine başka manşetler atılıyordu. Bazen bu gerekiyordu da ama ona danışılmadan meydan okur gibi göstere göstere yapılıyordu. Her zaman bir takım küçük sorunlar çıkıyordu. Saat 14'te yapılacak toplantı ona haber verilmeden 13.50'ye alınıyor, Erika toplantıya geldiğinde neredeyse her şey bitmiş oluyordu. "Özür dilerim, aceleden sana haber vermeyi unuttum." Anders Holm'ün kendisine karşı niçin böyle davrandığını bir türlü anlayamıyordu Erika Berger. Tatlı dille konuşmuş, arkadaşça davranmış ama hiçbir şey değişmemişti. Şimdiye kadar yazı işlerindeki insanların önünde tartışmamaya özen göstermiş, öfkesini kontrol altına alarak samimi bir konuşmayla işlerini halletmeye çalışmış, yine de bir sonuç alamamıştı. Artık kendisini daha açık ifade etmesinin zamanı gelmişti. Johannes Friski de söyleyeceklerinin yazı işlerinde duyulmasını garanti altına almak için çağırmıştı. "Buraya geldiğimde söylediğim ilk şey Salander'le ilgili her şeyin beni çok ilgilendirdiğiydi. Onun hakkında yazılan her şeyi önceden görmek istediğimi, yayınlanıp yayınlanmayacağına benim karar vereceğimi söyledim. En son cuma günü yaptığımız yazı işleri toplantısında olmak üzere bunu sana defalarca hatırlattım. Verdiğim talimatların neresini anlamıyorsun?" "Yayınlanması düşünülen ya da yayına hazır bütün metinler gazetenin dahili bilgisayar ağında var. Ayrıca senin bilgisayarına da gönderiliyor. Yani sürekli haberdar ediliyorsun." "Boş laf. Bu sabah bana gönderilen SMP taslağında Salander ve Starlar Holmen'de yaşananlar 3 sütunda haber sayfasının en iyi yerindeydi." "Margareta O'Ring'in haberiydi. Bize dışarıdan çalışıyor. Dün akşam 19 civarında işten ayrıldı." "Margareta O'Ring dün bana telefon açıp bu konuya haber yapmayı önerdiğinde saat 11'di. Sen de bu haberi 11.30'da onayladın. Saat 14'te yaptığımız toplantıda tek kelime etmedin."
"İç yazışmalarımız da var."
"Aman ne güzel. Bakalım iç yazışmalarımızda ne varmış. Aynen okuyorum. Margareta O'Ring savcı Martina Fransson'la röportaj yapacak. Konu polisin Söder Talje'de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu."
"Röportajın amacı Martina Fransson'la el konulan uyarıcı hapları konuşmaktı. Hapları ülkeye soktukları için Svavelsio MK üyelerinden bazıları tutuklanmış," dedi Holm.
"İşte tam da bunu soruyorum. Bugünkü iç yazışmada buna dair hiçbir şey yok. Ne Svavelsio MK, ne Magge Lundin'i konu edinen söyleşi, ne de Starlar Holmen'de yaşananlardan sonra Lisbeth Salander hakkında açılan dava var."
"Sanırım bütün bunlar söyleşide konuş..."
"Anders! Nedendir bilmiyorum ama şimdi karşıma dikilmiş, yüzüme karşı yalan söylüyorsun. Haberi yazan Margareta O'Ring'le konuştum. Söyleşide neyin üzerine yoğunlaşacağını açık bir dille anlatmış sana."
"Üzgünüm ama herhalde asıl konunun Salander olduğunu anlamamışım. Metni akşamın geç saatinde aldım. Ne yapacaktım? Haberi çöpe mi atacaktım? O'Ring güzel bir metin yazmış."
"Bak bu konuda anlaşıyoruz. Harika bir metin. Bununla birlikte bir dakika içinde üçüncü yalanını söyledin. O'Ring metni sana 15.20'de teslim etmiş. Yani evine gitmeden çok önce."
"Berger, ifade tarzından hoşlanmıyorum."
"Harika. O zaman ben de senin tonuna bayılmadığım gibi yalanlarını da yutmadığımı söylemeliyim."
"Sanki arkandan bir şeyler çeviriyormuşum gibi davranıyorsun."
"Hala sorumu cevaplamadın. İkinci sorum, bugün birdenbire Johannes Frisk'in metnini masamda buluyorum. Saat 14'teki toplantıda bu konuyu konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Nasıl oluyor da muhabirlerimizden biri benden habersiz Salander hakkında bir araştırma yapıyor?" Şöyle bir kıvranan Johannes Frisk en iyisinin susmak olduğuna karar verdi.
Yani biz bir gazete çıkarıyoruz. Senin haberinin olmadığı yüzlerce metin geliyor. SMP'de hepimizin uyması gereken bir takım kurallar var. Bazı haberlere ayrıcalıklı davranabilecek zamanım yok.
Ben senden bazı haberlere ayrıcalıklı davranmanı istemedim. Yalnızca Salander'le ilgili haberleri yayınlanmadan önce görmek istediğimi söyledim. İkinci olarak da neyin yayınlanacağına benim karar vereceğimi söyledim. Bir kez daha soruyorum. Bu talimatın neresini anlamıyorsun?
İç çeken Anders Holm'un yüzüne acılı bir ifade yerleşti.
Tamam dedi Erika Berger. Şimdi kendimi son bir defa açık bir dille ifade edeyim. Anlayabilecek misin göreceğiz. Eğer bu davranışını bir kez daha tekrarlarsan seni haber şefliğinden alırım. Gözünün yaşına bakmadan yaparım bunu. Ondan sonra oturup derdine yana yana aile sayfaları ya da karikatür sayfalarını düzeltmek zorunda kalırsın. Güvenmediğim, benim kararlarımı hasır altı eden bir haber müdürüyle çalışmak istemem. Anladın mı?
Anders Holm, Erika Berger'in suçlamalarının saçma olduğunu gösteren bir jestle ellerini açtı.
Anladın mı? Evet ya da hayır.
Ne dediğini duydum.
Ben sana anlayıp anlamadığını sordum. Evet ya da hayır.
Bu işten yakanı sıyırabileceğini mi düşünüyorsun? Bu gazetenin çarkları ben ve arkadaşlarım kıçımızdan ter damlayana kadar çalıştığımız için dönüyor. Yönetim kurulu bu.
Yönetim kurulu ben ne diyorsam onu yapacak. Ben buraya bu gazeteyi yenilemeye geldim. Yetkilerim açık bir şekilde tanımlandı. Yönetici düzeyinde istediğim değişikliği yapabilirim. Eğer canım isterse çürük yumurtaları atıp dışarıdan yeni kan taşıyabilirim. Ve sen Holm, benim gözümde gittikçe çürümeye başladın.
Erika sustu. Anders Holm'le göz göze geldiler. Holm'ün gözünden ateşler fışkırıyordu.
Hepsi bu dedi Erika Berger. Sana konuştuklarımı dikkatle düşünmeni öneririm.
Ben bunu hiç...
Top sende. Hepsi bu. Git şimdi.
Holm topuklarının üzerine dönüp dışarı çıktı. Erika redaksiyon salonunun ortasından geçip kahve odasına gidene kadar Holm'ün arkasından baktı. Ayağa kalkıp onun peşinden gitmeye davranan Johannes Frisk'e ''Sen dur Johannes'' dedi, ''otur yerine.'' Johannes'in yazdığı metni alıp bir kez daha gözden geçirdi.
''Anladığım kadarıyla stajyersin.''
''Evet, 5 aydır buradayım ve bu son haftam.''
''Kaç yaşındasın?''
''27.''
''İki ateş arasında kaldığın için üzgünüm, şu öykünü anlat.''
''Bu sabah bir tüyo alıp Holm'e bildirdim, izleyebileceğimi söyledi.''
Tamam, uyarıcı hap kaçakçılığına bulaştığından şüphelenilen Lisbeth Salander hakkında bir araştırma başlattığını yazıyorsun. Bu haberin dün Södertalya'da ele geçirilen haplarla bir ilgisi var mı?
Bilemiyorum ama olabilir. Anabolik steroidler onun boksörlerle, Paolo Roberto ve çevresiyle ilişkisini açıklıyor.
Paolo Roberto doping hapı mı satıyor?
Ne? Hayır, tabii ki öyle değil. Bu daha çok boksörlerin ortamıyla ilgili bir şey. Salander güneydeki bir kulüpte bir takım karanlık adamlarla antrenman yapıyormuş. Yani polisin dediğine göre. Benim görüşüm değil. Bundan uyarıcı hapların satış işine bulaşmış olabileceğini çıkarmışlardır.
Yani yazdığın haber söylentilerin dışında hiçbir kanıta dayanmıyor.
Polislerin bu ihtimalin üzerine gittikleri bir söylenti değil. Doğru mu yanlış mı ben bilemem.
Peki Johannes, öncelikle şimdi söyleyeceklerimin Anders Holm ve benim aramdaki ilişkiyle bir alakasının olmadığını belirtmeliyim. Senin harika bir muhabir olduğunu düşünüyorum. İyi yazıyorsun, ayrıntıları seçebiliyorsun. Kısaca haberi iyi formüle etmişsin. Tek sorun içeriğine inanmaman.
Size her satırının doğru olduğunu garanti ederim.
Ben de sana bu haberdeki temel hatayı açıklayabilirim. Bu tüyoyu kimden aldın?
Polisteki bir kaynaktan.
Johannes Frisk tereddüt etti. Bu otomatik bir refleksti. Dünyadaki bütün gazeteciler gibi de o da kaynağının ismini vermek istemezdi. Bununla birlikte Erika Berger de genel yayın yönetmeniydi. Yani ondan bu kaynağının ismini açıklamasını isteyecek ender kişilerden biriydi.
Cinayet masasından Hans Faste adında bir polis.
Onu sen mi aradın yoksa o mu seni aradı?
O beni aradı.
Erika Berger başını salladı.
Sence bunu niçin yapmıştır?
Salander aranırken onunla birkaç kez görüşmüştüm. Kim olduğumu biliyor.
Ve 27 yaşında bir stajyer olduğunu da biliyor. Yani savcının sızdırmak istediği bilgileri yaymak için iyi bir aday olduğunu.
Tamam, bunları anlıyorum ama ben polis soruşturması hakkında bir tüyo aldım. Gidip Faste ile bir kahve içtim, o da bana bunları anlattı. Anlattıklarını satırı satırına yazdım. Başka ne yapabilirdim ki?
Anlattıklarını çarpıtmadan yazdığından eminim. Olması gereken sen aldığın tüyoyu Anders Holm'e bildirdiğinde onun kapımı çalıp bunları bana anlatması ve ne yapacağımıza birlikte karar vermemizdi.
Anlıyorum ama ben...
Sen elindeki bilgileri haber müdürümüze bıraktın. Yani senin tutumunda bir sorun yok. Sorun Holm'ün davranışında. Neyse bunu bir tarafa bırakıp haberini inceleyelim. Birinci olarak Fasta niçin bu haberi dışarı sızdırdı?
Johannes Frisk omuzlarını silkti.
Bu bilmediğin anlamına mı geliyor yoksa aldırmadığın mı?
Bilmiyorum.
İyi, eğer sana bu haberi yalan olduğunu, Salander'in ana bola steroidlerle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylersem ne dersin?
Aksini kanıtlayamam.
İşte işin püf noktası bu. Yani yalnızca aksini ispatlayamadığımız için belki de yalan olan bir haberi yayınlayabileceğimizi düşünüyorsun.
Hayır, elbette gazetecilik sorumluluklarımız var. Ama bu ipte yürümek gibi bir şey. Kaynağımız sözlü olarak bir şeyi iddia ediyorsa bunu yayınlamaktan kaçınamayız.
Felsefe, Johannes, felsefe. Her zaman kaynağımızın bir bilgiyi niçin sızdırmak istediğini kendi kendimize sormalıyız. Bırak da sana Lisbeth Salander hakkındaki her haberi yayınlanmadan önce niçin görmek istediğimi açıklayayım. Bu konuda S&P'de çalışan hiç kimsenin olmadığı kadar bilgi sahibiyim. Hukuk sayfası redaksiyonu bu bilgilere sahip olduğundan da bunu onlarla tartışmayacağımdan da haberdar. Millennium onlarla yaptığım sözleşmeye göre S&P'de açıklayamayacağım bir haber yayınlayacak. Benim yayın yönetmenliğim sırasında hazırlanmaya başladı bu haber ve şimdi iki sandalye arasındayım. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
Evet.
Ve Millennium'da edindiğim bilgilerin ışığında haberinde anlatılanların tepeden tırnağa yalan olduğunu, açılacak davada Lisbeth Salander'i zor duruma düşürmeyi hedeflediğini hiç kuşkusuz söyleyebilirim.
Ama daha önce onun hakkında yazılıp çizilenlere bakılırsa bu haberin Salander'i zor duruma düşürmesi...
Bütün o yazılanlar yalan ve çarpıtmalarla doluydu. Lisbeth Salander'in paranoyak, şiddet eğilimli bir lezbiyen, satanist ve sadomasoşist seks kulüplerinin müdavimi olduğu yolundaki haberlerin önemli bir kısmının arkasında Hans Faste var. Ve basın bir yandan onu ciddi bir kaynak gibi gördüklerinden, bir yandan da seks hakkında yazılan yazılar iç gıcıklayıcı olduğundan Faste'nin açtığı kampanyaya gönüllü katıldı. Ve bu adam şimdi Salander'in insanların vicdanında mahkum etmek için yeni bir cephe açtı. Yalanlarının yayılmasına S&P'nin de yardımcı olmasını arzuluyor. Özür dilerim ama ben buna müsaade edemem.
Anlıyorum.
Anlıyor musun? İyi. O zaman kendimi bir cümleyle özetleyeyim. Bir gazeteci olarak senin görevin şüphe duymak, her şeye eleştirel bir gözle yaklaşmaktır. Ne kadar yüksek katlarda olurlarsa olsunlar, bürokratlardan gelen hiçbir bilgiyi eline boyun araştırmadan yazmayacaksın. Bu kulağına küpe olsun. İyi bir muhabirsin ama bunları unutursan yeteneklerinin hiçbir önemi kalmaz.
Evet.
Bu haberi yayınlamayacağız.
Tamam.
Doğru değil. İçeriğine katılmıyorum.
Anlıyorum.
Bu sana güvenmediğim anlamına gelmiyor.
Teşekkür ederim.
Bu nedenle yeni bir haber önerisiyle seni tekrar masanın başına göndereceğim.
Öyle mi?
Millennium'la yaptığım sözleşme nedeniyle Salander hakkında bildiğim hiçbir şeyi açıklayamam. Bununla birlikte yayın yönetmenliğini yaptığım bir gazetenin bendeki bilgilere sahip olmadığından patinaj yapmasına da izin veremem. Buna hakkımız yok. Bu yalnız Salander'le ilgili özel bir durum. Bu nedenle Millennium öyküsünü yayınladıktan sonra apışıp kalmamak için bir muhabiri seçip doğru yönlendirmeye karar verdim.
Millennium'un Salander hakkında çok önemli bir şey yayınlayacağını mı düşünüyorsunuz?
Düşünmüyorum, biliyorum. Millennium'un elinde Salander hakkında yazılanları tepe taklak edecek bomba gibi bilgiler var. Ve bunları yayınlayamıyor olmak beni çıldırtıyor. Ama ne yapalım ki, imkansız?
Yani benim haberimi gerçeklere uymadığı için mi yayınlamak istemiyorsunuz? Yani diğer bütün gazetecilerin atladığı başka bir öykü mü var?
Kesinlikle.
Özür dilerim ama İsveç basınının tamamı kül yutmuş ol...
Lisbeth Salander basının kapıldığı delilik nöbetlerinin malzemesi oldu. Bu durumda gazetecilik ilkeleri havaya savrulur ve dikkat çekmek için hiçbir saçmalığı manşete çıkarmaktan kaçınılmaz.
Yani Salander bilindiği gibi biri değil diyorsun.
Ona yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu düşünmeye gayret et. Hakkında yazılan her şeyin yalan olduğunu ve bunların arkasında şimdiye kadar bilinmeyen bir gücün olduğunu hayal et.
Böyle olduğunu mu iddia ediyorsun?
Erika Berger başını salladı. ve benim yayınlatmaya çalıştığım haberin de bu kampanyanın bir parçası olduğunu söylüyorsun.
Kesinlikle.
Ve bunun ne olduğunu anlatmıyorsun. Johannes Frisk bir süre başını kaşıyarak düşündü. Erika Berger bekledi.
Tamam, ne yapmamı istiyorsun?
Şimdi masanın başına dön ve başka öykü düşünmeye başla. Stres yapmana gerek yok. Ama mahkeme başlamadan hemen önce Lisbeth Salander hakkındaki bütün iddiaları araştırıp vardığın sonuçları yazmanı istiyorum.
İşe şimdiye kadar çıkan haberleri okuyarak başla. Onun hakkında neler söylenmiş, bu söylentinin kaynağı kim, araştır.
Tamam.
Bir muhabir gibi düşün. Bu haberleri kim yayıyor, niçin yayıyor, arkasında ne var?
Ama sanırım mahkeme başlayana kadar SMP'de kalamayacağım. Bu benim son haftam.
Erika yazı masasının çekmecesinden bir dosya çıkartarak Johannes Frisk'in önüne koydu.
Senin stajını 3 ay uzattım. Elindeki işi bu hafta bitir. Pazartesi günü benim verdiğim işin peşine takıl.
Tamam.
Tabii, eğer SMP'de çalışmayı istiyorsan.
Tabii ki istiyorum.
Bir araştırma yapman için kontratın uzatıldı. Doğrudan bana bağlı çalışacaksın. SMP adına Salander'in mahkemesini de sen izleyeceksin.
Haber müdürü bundan.
Holm için endişelenme. Hukuk bölümünün şefiyle konuştum. Bu konuda hiçbir sorun yaşanmayacak. Ama sen işin geri planını araştıracaksın. Yani haber muhabirliği yapmayacaksın. Ne dersin?
Harika.
İyi, anlaştık o zaman. Pazartesi görüşürüz.
Erika odanın dışına kadar Frisk'e eşlik etti. Salonun ortasındaki yazı işleri masasının arkasından onları izleyen Anders Holm bakışlarını kaçırarak Erika'yı görmezlikten geldi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 280.